Ayrım 17.
Bazı vakanüvislerin yazdıklarına göre de Timur tam ülkesine döneceği günlerde Yıldırım Beyazıt'ın intihar etmesine çok üzülmüş ve cesedi oğlu Musa Çelebi'ye teslim ederek babasını hükümdarlara mahsus bir merasimle defnetmesini tavsiye etmiş ve kendisine kemer, murassa ve 100 at vererek Musa Çelebi'yi babasının mülkünde hükümdar ilan etmiştir. Ve bu tarihten itibaren de şehzadeler arasında tam 11 yıl süren bir saltanat kavgası yaşanmıştır Osmanlı ülkesinde. Görüldüğü gibi Şeyh Bedrettin yıllar sonra 47-48 yaşlarında Edirne'ye döndüğünde ülke tam anlamıyla bir cadı kazanıdır. Şehzadeler arasında kıran kırana bir iktidar kavgası sürmektedir. Ve 1410 yılında Edirne'de hükümdarlığını ilan eden Musa Çelebi de Kör Melikşah'ı vezirliğe, Mihal oğlu Mehmet Bey'i beylerbeyliğe, Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedrettin'i de kaz askerliğe atamıştır. Yani Şeyh Bedrettin de neredeyse 30 yıl sonra döndüğü ülkesinde burun buruna geldiği şehzadeler arasındaki bu kanlı iktidar kavgasında sanki birden bir taraf olarak bulmuştur kendisini. Fakat üzülerek belirtelim ki bütün bu gerçeklere karşın Şeyh'in kişiliği bir yana kimliğini bile tam olarak bildiğimizi söyleyebilmemize galiba hala olanak yoktur. Örneğin Şeyh Bedrettin'in Sultan Çelebi Mehmet tarafından Serez çarşısında çırılçıplak astırılarak öldürtüldüğü konusunda kimsenin kuşkusu yoktur. Ama ilginçtir, böylesine önemli ve ünlü bir olayın tarihi konusunda vakanüvislerin verdiği bilgiler akıl almaz denli çok çeşitli ve çelişkilidir. Diyelim İbni Arapşah, yukarıda andığımız kaynakta belirtildiğine göre Ukudünü Nasiha adlı kitabında kendi fetvasıyla kendisi 820 şuhurunda, 1417'nin aylarında Uryan olarak asıldı diye yazmaktadır. Ordinaris Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'dan öğrendiğimize göre de Şekayık ve Oruç Bey tarihlerinde Şeyh'in 1417 yılında asılmış olduğunun yazılmasına karşılık bu rakamı Behişti tarihi 1419, Katip Çelebi'nin ünlü coğrafya kitabı Cihannüma da 1420 olarak vermektedir. Nazım Hikmet'in bu destanı yazmasına neden olan Profesör M. Şerafettin Yaltkaya da bulduğu bir Arapça dörtlükteki Ebced hesabıyla düşürülmüş tarihe göre Şeyh'in 1420 yılında asılmış olması gerektiği görüşünde olduğunu belirtmektedir ünlü kitapçığında. Bu görüşünü İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı Şeyh Bedrettin maddesinde de iğnelemektedir. Ordinaris Profesör Uzun Çarşılı da bu vaka Samsun ve havalisinin alınmasından sonra olduğuna göre 1420 senesinde olmalı diye yazmaktadır. Oysa Abdülbaki Gölpınarlı Hoca yukarıda andığımız değerli çalışmasında gene Menakıbname'deki Ebced usulüyle yazılmış dörtlüklerden yaptığı hesaplara göre Şeyh'in 1415 yılının Ocak ayının 20 Cuma günü 56 veya 57 yaşındayken asılmış olması gerektiği kanısına vardığını yazmaktadır. Görüldüğü gibi Şeyh'in asıldığı yılla ilgili olarak vakanüvislerce verilmiş bilgilere göre 1415, 1417, 1419 ve 1420 gibi 4 ayrı tarih vardır. Yani Osmanlı Sultanı'nın huzurunda gerçekleşmiş böylesine önemli ve trajik bir olayın tarihi bile doğru dürüst saptanmamıştır. Acaba gerçekten mi saptanamamıştır yoksa özellikle mi saptanmamıştır? Doğrusu üzerinde durulsa gerektir. Üstelik vakanüvislerin verdiği Şeyh Bedrettin ile ilgili bilgilerde birbiriyle çelişen tek nokta da bu değildir gördüğümüz kadarıyla. Örneğin bizce vakanüvislerin tuttuğu notlardaki bu tür tutarsızlıklar yüzünden Şeyh'in doğum yeri konusunda bile bugün tarihçilerimiz arasında bir tartışma vardır. Bilindiği gibi doğduğu yıllarda babası Simavne kadısı olduğu için Şeyh'in doğum yerinin de Simavne olması gerektiği kabul edilmektedir genellikle. Ama ilginçtir, Edirne yakınlarındaki Karaağaç ile Dimetoka arasında bulunan bu yerin adı bile bütün vakanüvislerce aynı şekilde verilmemiştir. Kimi tarihlerde Simavne, kimi tarihlerde Simavna, kimi tarihlerde de Samona olarak yazılmaktadır. Nitekim bu tür bir yazım farklılığı yüzünden galiba kimi kaynaklarda kendisinden Bedrettin Simavi şeklinde söz edildiği için bazı tarihçilerimiz şeyhin doğum yerinin Kütahya yakınlarındaki Simav kasabası olması gerektiğini bile öne sürmüşlerdir. Abdülbaki Gölpınarlı Hoca'nın yazdıklarından öğrendiğimize göre de bazı tarihçilerimiz sanırız bu tür yazım farklılıkları nedeniyle şeyhin doğum yerinin Trakya'daki Simavne veya Anadolu'daki Simav olmayıp Irak'ta Mezopotamya'nın güneyinde Fırat kıyısındaki Semave kasabası olduğunu bile savlamışlardır. Şeyh Bedrettin'in kimliği konusundaki tartışmalar galiba yalnızca vakanüvislerin verdiği bilgilerin birbirleriyle çelişmesinden de kaynaklanmamıştır. Şeyhin Osmanlılarca istenilmeyen kişi ilan edilmesi ve cezalandırılmış olması da sanırız bu tür eleştirileri çeşitlendirmiş ve yüreklendirmiştir. Öyle ki torunu Hafız Ali'nin Manakıbname'de atalarının Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın soyadından geldiğini yazması bile tartışma konusu olmuştur. Örneğin Ordunayız Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı da bu konuda saltanat kurmak için meydana çıkanlar bu hareketlerini meşru göstermek için kendilerinin eski hükümdar sülalesinden birisine mensup olduklarını iddia ede gelmişlerdir. Bunu ispat için silsilenameler tertip ettirmişlerdir. Menakıb-ı Şeyh Bedrettin, Manakıbname, müellifinin Şeyh Bedrettin'i Selçukilere mensup göstermesi de bu kabilden olsa gerektir diye yazmaktadır. Ama asıl tartışma şeyhin mezhebi konusunda çıkmıştır gördüğümüz kadarıyla. Çünkü bu vakanüvislerin hatta tarihçilerimizin kimine göre Şeyh Bedrettin ehli sünnettendir, sünnidir. Kimine göre tam karşıtı ehli sünnet düşmanı Şii'dir. Kimine göre de Şia mezhebinden olduğu halde hep sünni fıkhı savunmuştur. Örneğin söz konusu kaynaktaki alıntılara göre Behçetü't Tevarih'te şeyhin sünni olmadığı belki açıkça belirtilmemekte ise de müritlerinden İbahiyye mezhebinden yani Hasan Sabbah'ın da bağlı olduğu bir batini mezhebinden sufiler tasavvuf eğilleri diye söz edilmektedir. İdrisi Bitlisi'de şeyh için mülahede-i batiniye neşvesi üzerine batiniliğe geçmelerini sevinciyle kendi müritlerine sazu şerabe, saz çalıp şarap içmelerine izin verdi diye yazmaktadır. Ordunayız Profesör Uzunçarşılı'nın da şeyhin batini olduğundan hiç kuşkusu yoktur. Onun batini akidesini irşat yoluyla Anadolu'da da yaymaya çalıştığını, gezdiği yerlerde Alevi Türkmenlerle temas ederek onları maksadına göre hazırlamak istediğini öne sürmektedir. Oysa bilindiği gibi şeyhin babası daha 1350'lerde 3. Osmanlı Sultanı 1. Murat Hüdavendigâr tarafından Simavne'ye kadı atanmıştır. Kendisi de kısa bir süre için dahi olsa babası Yıldırım Beyazıt'ın ölümü üzerine Timur tarafından Osmanlı hükümdarlığına getirilmiş Musa Çelebi'nin kaz askeridir. İlk Osmanlı sultanları da kuşkusuz sünni olsalar gerektir. Çünkü Selçukluların da sünni oldukları bilinmektedir ve genel kanıya göre Osmanlılar da zaten Anadolu Selçuklularının Bizans boylarındaki bir uç beyliğidir. Üstelik tam 29 yıl boyunca Alparslan ve Melikşah gibi sultanlara vezirlik yapmış, Nizamül Mülk'ün ünlü kitabı Siyasetname'de yazdıklarına bakılacak olursa Selçukluların ne denli bağnaz sünni olduklarını kestirmek de doğrusu pek zor değildir. Bu nedenle ilk Osmanlı padişahlarının da böyle şeriatla ilgili bir göreve sünni olmayan birini atayacak denli hoşgörülü davranmış olabilecekleri savını kuşkuyla karşılamamak da olanaksızdır galiba. Ama öte yandan da ilk Osmanlı sultanlarının kesinlikle Selçuklu sultanları gibi bağnaz sünniler olmadıklarını gösteren işaretler de yok değildir doğrusu. Ah şu biz kara bıyıklı Türkler adlı kitabımızda da belirttiğimiz gibi günümüze ulaşmış kaynaklar 10. yüzyılda Türkistan'da Müslümanlığı kabul etmiş Türklerin aynı zamanda Sünniliği hatta Hanefiliği kabul ettiklerini de yazmaktadırlar. Selçukluların da genellikle Hanefi oldukları bilinmektedir. Bu nedenle özellikle 11 ve 12. yüzyıllarda Selçukluların yönlendirmesiyle ve Selçuklu ordularının koruması ve kollaması altında Anadolu'ya göçmüş bu şamanist Türkmenlerden Müslümanlığı yolda veya Anadolu'da kabul edenler de doğrusu bizce aynı zamanda Sünniliği ve Hanefiliği de kabul etmiş olsalar gerektir büyük bir olasılıkla. Fakat Cengiz Han'ın Orta Asya'yı kasıp kavurduğu 13. yüzyılın başlarında Moğol ordularından kaçıp dalga dalga Anadolu'ya sığınan göçebe Türkmen boylarından Müslümanlığı kabul etmiş olanların tamamının Sünniliğinden ve Hanefiliğinden söz edebilmek de galiba olanaksızdır. Bilindiği gibi Cengiz Han Çin seferinden sonra 1216 yılında yeniden Orta Asya'ya yönelmiş ve 1218'de Karahitay İmparatorluğu topraklarına girmiştir. 1219'da da Harizm İmparatorluğu'na saldıran Moğol orduları 1220'de Buhara'yı almış, 1221'de Harimşahların egemenliğine son vererek Gazne'yi, Herat'ı yağmalamıştır. Bu kıyımdan kaçan Türk boyları da önce İran topraklarına sığınmışlardır. Ne var ki Moğol ordularının daha sonraki yıllarda İran topraklarının da tamamını ele geçirmesi üzerine bu kez Anadolu'ya göçmüşlerdir. Görüldüğü gibi Anadolu'ya 13. yüzyılda Orta Asya'dan gelmiş bu Türk boylarının göçleri iki aşamada gerçekleşmiş olsa gerektir. Moğol zulmünden kaçıp Anadolu'ya sığınmış bu insanların büyük bir kısmı da Müslümanlığı göçün bu birinci aşamasında İran'da mı kabul etmiştir kim bilir. Yani Anadolu'ya 13. yüzyılda gelmiş bu Türk boylarının büyük bir kısmının Sünni olması da Müslümanlığı İranlı Şiiler aracılığıyla kabul etmiş olmalarından mı kaynaklanmaktadır acaba? Çünkü İran'a Melikov da yukarıda andığımız değerli çalışmasında Venedikli gezginlerin Küçük Asya, Anadolu nüfusunun 15 ve 16. yüzyıllarda da büyük bir bölümünün Şii olduğunu yazdığını belirtmektedir. Gerçekten de Anadolu'ya gelen Müslüman Türk boylarının değişik mezheplerden olduğu ve özellikle 13. yüzyıldan itibaren de Anadolu'da çok sayıda tarikatın bulunduğu, hatta bu tarikatlardan birçoğunun da Anadolu'da kurulduğu bilinmektedir. Nitekim Ordinaris Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı da Osmanlı Devleti kurulurken Anadolu'daki Ahi ve Babai ve Mevlevi tarikatları en faal devirlerini yaşıyorlar ve bu kıtada mevcut beylikler üzerinde nüfuslarını gösteriyorlardı diye yazmaktadır. Kadirilik, Kübrevilik, Melamilik, Mevlevilik, Babalilik, Yesevilik, Bektaşilik ve bunun gibi çok sayıdaki bu tarikatların da bir kısmı Sünni olduğu gibi büyük bir kısmı da Şii'dir. Ancak burada hemen şunu da belirtmek isteriz ki bu tarikatların asıl ilginç olan yanları ise İslamiyet'in kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmak yerine Şamanist, Budist, Maniheist, Zerdüşt ve bunun gibi Orta Asya kökenli dinsel ögeleri ortak bir biçimde bolca içeriyor olmalarıdır bizce. Kim bilir Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında da Anadolu'da ayrı mezheplere bağlı bunca çok tarikatın bulunmasına karşın Osmanlı sultanlarının Selçuklu sultanları kadar bağnaz suniler olduğunu söyleyebilmek de belki bu nedenle gerçekten olanaksızdır. Nitekim İrene Melikov da 13 ve 14. yüzyıllara ait eski tarih kaynaklarının hiçbirinde Anadolu kır ve köylerinde Şiilikten özellikle aşırı Şiilikten söz edildiğine rastlanılmamaktadır demektedir. Yani bu bilgilere bakılacak olursa gerek Osmanlı sultanları gerekse Anadolu halkı en azından imparatorluğun kuruluş yılları boyunca birkaç yüzyıl mezhep konusunda bağnaz davranmamış olsalar gerektir kesinlikle. Gene Melikov'dan öğrendiğimize göre de imparatorluğun kurucusu Osman Gazi'nin kayınbabası ve fıkıh danışmanı olan Ede Bali de zaten hem Baba İlyas'ın müridedir hem de Ahi loncasındandır. Kardeşi Şemseddin ile yeğeni Hüseyin de Ahi'dir. Şeyh Ede Bali'nin Babai çevresine bağlı oluşu ve Hacı Bektaş ile bağlantıları da Osmanlılarla Bektaşiler arasında daha ilk günden sıcak ilişkilerin kurulmasına neden olmuştur. Örneğin 14. yüzyılda 1. Murat döneminde kurulan Yeniçeri Ocağı da Bektaşiler tarikatına bağlanmıştır. 14. yüzyılda örneğin Fatih Sultan Mehmed'in hurufilikle ilgilendiğini, gençliğinde bir hurufi müridin kendisine açıkladıklarından çok etkilendiğini yazmaktadır. Gene Irene Melikov. Franz Babinger'in Mehmet the Conqueror and Hastime adlı kitabını kaynak göstererek. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında babasının veya kendisinin sultanlarca kadılığa veya kazaskerliğe atanmış olması bile ne şeyhin ne de ailesinin sünniliğinin kanıtı olarak gösterebilse gerektir galiba. Görüldüğü gibi şeyhin mezhebi konusunda bir yargıya varabilmek gerçekten çok zordur hala. Ancak kendisinin değilse bile ailesinin sünni olması galiba gene de büyük bir olasılıktır doğrusu bizce de. Hatta kendisinin de 30 yaşlarında Mısır'da tasavvuf düşüncesiyle tanışıncaya dek sünni olduğunu savunanlar bile vardır bu verilere bakarak. Nitekim Vecihi Timuroğlu da sanırız bu nedenlerle basıma hazırladığı Varidat'ın giriş yazısında şeyhin de sünni olduğunu öne sürmektedir. Herhangi bir kaynak gösterme gereği bile duymadan Şeyh Bedrettin'in Şafii eğilimli olduğu biliniyor diye yazmaktadır. Bilindiği gibi Şafilik de Hanefilik, Malikilik ve Hanbelilik ile birlikte dört sünni mezhepten birisidir. Fakat ilginçtir, mezhebi konusunda bunca tartışma olan şeyhin yetkin bir din adamı ve büyük bir hukukçu, bir bilim adamı olduğu konusunda ise galiba kimsenin kuşkusu yoktur. Örneğin İdrisi Bitlisi, şeyhin Camiül Fusuleyn adlı kitabı için Heşt Behişt'te Ulema-i Rum arasında onun telifatı meşhur ve muteberdir ve en az cümle Hanefiye fıkhı fürunundan olan Camiül Fusuleyn'in Mesail-i İçtihadiyet'teki havas ve mezayesi mezkur ve muharrerdir. Sorunları Hanefi inancı açısından yorumlayışındaki yaklaşım ve üstünlüğü belirtilmiş ve yazılmıştır diye yazmaktadır. Vecihi Timuroğlu da söz konusu kitap için Mecelle'ye değin Türk medeni hukukunun ana kaynaklarından biri demektedir yukarıda andığımız çalışmasında. Ayrıca Salt bu kitabı için de değil, asıl şeyhin kendisinin eşsiz bir Hanefi fıkhı uzmanı olduğu konusunda fikir birliği içindedirler bütün tarihçiler gördüğümüz kadarıyla. İlginçtir, bilim adamlarımız şeyhi bugün de aynı şekilde yorumlamaktadırlar bizce. Hatta öyle ki onlara göre şeyh bir din adamı olmaktan çok bir bilim adamı olsa gerektir. Örneğin Profesör İsmet Sungur Bey yukarıda adını andığımız ortak kitaba yazdığı ön sözde şeyh için engin bir hukuk üstadı ve müştehidi demektedir. Hatta Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı şeyhin asılmadan önce yargılanmış olmasını bile buna bağlamakta ve yüksek alim ve mütefekkir bir şahsiyet olduğundan derhal öldürülmemiştir diye yazmaktadır. İslam ansiklopedisindeki Bedrettin Simavi maddesinde de mezhebi hakkında herhangi bir bilgi verilmeden alim, mutasavvıf ve dini içtimai bir ihtilal hareketinin başı diye tanımlanan Şeyh Bedrettin için zamanının alimleri arasında pek müstesna bir mevki işgal ediyordu denilmektedir. Ansiklopedideki bu maddeyi de sanırız Profesör Şerafettin Yalkaya, Muhammed Şerafettin Efendi yazmıştır. Abidin Nesimi'nin anılarında yazdığına göre de Profesör Şerafettin Yalkaya, Şeyh Bedrettin'in bilimsel kimliği hakkında gerçekten çok ilginç şeyler söylemektedir. Şimdiki Samalcılar dolaylarında Gümüş Suyu denilen yer, Osmanlı memur aristokrasisinin yazlık bağ yeridir. Filoksera hastalığından sonra İstanbul'un orta memur tabakası da artık buraya yerleşmeye başlamıştır. Abidin Nesimiler de artık yaz kış burada oturmaktadırlar. Bir yaz Profesör Şerafettin Yalkaya da komşuları olmuştur. Bir gün Arap Edebiyatı Tarihi Profesörü Sahip Efendi, Edebiyat Fakültesi Farsça okutmanı Abdülbaki Dede Efendi, Robert Kolej öğretmenlerinden Kemal Bey ve eski İttihatçılardan Salih Bey, Profesör Yalkaya'nın yazlık evinde oturmuş sohbet ederlerken lise öğrencisi Abidin Nesimi de bir rastlantıyla bu toplantıya katılmıştır. İşte bu toplantıda Profesör Yalkaya Abidin Nesimi'ye şeyh hakkında Bedrettin'in önemi mantık çalışmalarıdır. Ona gelene kadar mantıkta önermeler olumlanan ve olumsuzlanan olarak incelenirdi. Bedrettin olasılık önermelerini de incelemiştir demiştir. Kısacası ne Şeyh Bedrettin'in ülkedeki üretim ve mülkiyet ilişkilerini değiştirmeyi amaçladığına, ne de bu olayın aynı amaçlı devrimci bir köylü ayaklanması olduğuna dair somut bir kanıt vardır Osmanlı kaynaklarında gördüğümüz kadarıyla. Burada hemen şunu da belirtelim ki söz konusu yıllarda Anadolu mezhep kavgaları açısından da tam anlamıyla bir cadı kazanı olsa gerektir. Çünkü atalarımızın bizce o büyük göçlerinin de nedenlerinden biri olan yerleşiklik, göçebelik, Müslümanlık, şamanlık kavgalarına sonraki yıllarda Anadolu'da Sünnilik, Şiilik veya Hanefilik, Babailik ya da Bektaşilik ve bunun gibi mezhep kavgalarının da eklendiği bilinmektedir. Selçukluların ve Osmanlıların güçlü oldukları dönemlerde bu kavgalar ola ki zorla bastırılmışlardır. Ancak Ankara yenilgisinden sonra Anadolu'nun yeniden bir kargaşa dönemine girmiş olması mutlaka bu kavgaları da yeniden alevlendirmiştir. Yani söz konusu dönemde Anadolu'da yoğun bir mezhep kavgasının da yaşandığını yatsıyabilmek ne denli olanaksızsa şeyhin mezhebini saptayabilmek de galiba o denli olanaksız olsa gerektir. Bu nedenle Şeyh Bedrettin'in Sünni Osmanlı sultanlarınca mezhebi yüzünden asılmış olduğu savı da olsa olsa Osmanlı vaka nüsbelerinin bir yorumudur galiba. Tıpkı Nazım Hikmet'in yorumu gibi. Şeyh Bedrettin ve Bizanslı tarihçi Dukas. Bilindiği gibi Nazım Hikmet ne Osmanlı tarihi uzmanıdır ne de tarihçi. Kim bilir belki de bu nedenle kendisi de daha destanın başında uzun bir giriş yazısı yazarak hem böyle bir destan yazma kararını nasıl verdiğini hem de bu yorumunun hangi kaynaklara dayandığını ayrıntılı olarak uzun uzun açıklamıştır. İşte bu açıklamaya göre bir rastlantı sonucu tutuk evinde eline geçen İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesi Tarihi Kelam Müderrisi Profesör Mehmet Şerafettin Efendi'nin 1925-1341 senesinde Efkaf-ı İslamiye matbaasında basılmış Simavne Kadısı oğlu Bedrettin adlı risalesini, özellikle de risalenin 65 sayfasındaki Bizanslı tarihçi Dukas'tan alınmış bölümleri okuyunca heyecanlanıp böyle bir destan yazmaya karar vermiştir Ozan. Nitekim Dukas, tarihinden risaleye aktarılmış bölümlerin neredeyse tamamı destanda da aynen inelenmiştir.